Ayrım 27. Kamu Yönetimi. Sayfa 314. Ünite 6. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde insan haklarının korunması. Sözleşme ile güvence altına alınan haklar ve özgürlükler. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre kim, hangi alandaki hangi eylemlerinden sorumlu tutulabilir? Her taraf devlet bu sözleşme ve protokollerde yer alan hak ve özgürlükleri kendi yetki alanında bulunan herkes için iç hukukta güvence altına almak ve kişilerin bu hak ve özgürlüklerinden yararlanmaları sağlamak yükümlülüğü altındadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkeme, devletin yetki alanı terimini devletin ülkesiyle sınırlı yorumlamamış, kamu makamlarının ülke içinde veya dışında eylemleri sonucu ülke dışında doğan sonuçlar bakımından devletin sorumlu tutulabileceğini belirtmiştir. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de meydana gelen insan hakları ihlali iddiaları nedeniyle sorumlu tutulabilmektedir. Hakkı ihlal edilen kişinin o ülkenin vatandaşı olması gerekmez. O halde devlet sadece kendi vatandaşına bu hak ve özgürlükleri tanımakla yetinemez. Hakları koruması gereken kişi, sözleşmeye taraf başka bir devletin vatandaşı, sözleşmeye taraf olmayan bir devletin vatandaşı ve hatta vatansız bir kişi olabilir. Mahkemeye sözleşmede tanınan bir hakkı başka bir kişi veya bir dernek ihlal ettiği iddiası ile başvurulamaz. Sözleşmenin koruduğu haklar hangileridir? Sözleşmede ve Türkiye'nin taraf olduğu protokollerde korunan insan ve özgürlükleri şunlardır. Yaşama hakkı, madde 2. İşkence ve insanlık dışı ya da onur kırıcı muamele yasağı, madde 3. Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı, madde 4. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, madde 5. Adil yargılama hakkı, madde 6. Suç ve cezalarda kanunilik ilkesi, madde 7. Özel yaşama, aile yaşamına, konut dokunulmazlığı ve haberleşme özgürlüğüne saygı hakkı, madde 8. Düşünce, din ve vicdan özgürlüğü, madde 9. İfade özgürlüğü, madde 10. Toplanma ve örgütlenme özgürlüğü, madde 11. Evlenme ve aile kurma hakkı, madde 12. Etkili başvuru hakkı, madde 13. Ayrımcılık yasağı, madde 14. Mülkiyet hakkı, bir nolu protokol, madde 1. Eğitim hakkı, bir nolu protokol, madde 2. Serbest seçim hakkı, bir nolu protokol, madde 3. Yaşama hakkı, madde 2. Sözleşmenin ikinci maddesinin ikinci fıkrasına göre ancak şu hallerde yaşamdan yoksun bırakma, kullanılması mutlaka gerekli bir gücün sonucu olarak meydana gelmişse bu maddeye aykırı sayılmaz. Bir kimsenin hukuka aykırı şiddette karşı savunması, hukuka uygun bir gözaltına alma kararını uygulama veya hukuka uygun olarak tutulan bir kimsenin kaçmasını önleme, bir ayaklanma veya isyanı hukuka uygun olarak bastırma. Eğer bir kişinin yaşama hakkını korumak için güvenlik güçleri silah kullanmak zorunda kalmışsa mutlak gereklilik ve bu silah kullanma orantılı yapılmış ise orantılılık, ancak buna rağmen ölüm meydana gelmiş ise devlet bu ölümden sorumlu tutulmayabilir. Soruşturma yükümlülüğü şu ilkeleri kapsar. Soruşturmanın ölüm öğrenilir. Soruşturma ölüm öğrenilir öğrenilmez herhangi bir şikayet beklenmeksizin kendiliğinden başlatılmalıdır. Soruşturmayı yapmakla görevli kişilerin olaylara karışmış olabilecek kişilerden bağımsız olması gerekir. Soruşturma, sorumluların belirlenmelerine ve cezalandırılmalarına yol açabilecek nitelikte etkili ve yeterli olmalıdır. Soruşturma hemen başlamalı ve makul bir hızla yapılmalıdır. Soruşturma veya sonuçları kamusal denetime açık olmalıdır. Soruşturma sonucunda eğer suçlu saptanmış ise o suçlu cezasız bırakılmamalıdır. İşkence ve insanlık dışı ya da onur kırıcı muamele yasağı, madde 3. Sözleşmenin 3. maddesi işkenceyi, insanlık dışı muameleyi, aşağılayıcı muameleyi, insanlık dışı cezayı ve aşağılayıcı cezayı yasaklamaktadır. Sözleşme işkenceyi, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleyi ve cezayı mutlak bir ifadeyle yasaklamaktadır. Bu yasağa savaş hali olsa dahi sınırlama getirilemez. Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı madde 4. Aşağıdaki durumlarda sunulan hizmetler ve işler 4. madde tarafından yasaklanmamıştır. Bir kimsenin tutuklu bulunduğu sırada veya şartlı tahliyeden faydalandığı süre içinde kendisinden yapması istenen olağan bir iş, askeri nitelikte bir hizmet veya inanç nedeniyle askeri hizmetlere katılmama hakkının tanındığı ülkelerden zorunlu askeri hizmet yerine yüklenen başka bir hizmet, toplumun yaşamını veya huzurunu tehdit eden, olağanüstü bir durum veya bir felaket halinde yüklenen bir hizmet, normal yurttaşlık yükümlülüklerin bir parçasını oluşturan bir iş veya hizmet. Özgürlük ve güvenlik hakkı madde 5. Kişi özgürlüğüne her müdahale hukuka, hukukun öngördüğü usule uygun olmalı ve sözleşmede gösterilen sebeplere dayanmalıdır. Bu sebepler sözleşmenin 5.1.A.F. bentlerinde yer almaktadır ve şunlardır. Yükümlünün hapsedilmesi, yükümlülük nedeniyle tutulma, suç şüphelisinin tutulması, küçüğün tutulması, hasta bağımlı veya serserinin tutulması, sınır dışı edileceklerin tutulması. Özgürlüğünden yoksun bırakılanların hakkı. Tutma nedenleri hakkında bilgilendirme hakkı. Derhal yargıç önüne çıkarılma hakkı ve tutuklunun makul sürede salıverilme hakkı. Özgürlükten yoksun bırakma tedbirine karşı başvurma hakkı. Kişi özgürlüğüne aykırı tutma nedeniyle tazminat hakkı. Özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkı madde 8. Aşağıdaki ilişki biçimleri özel hayat kapsamına ilke olarak girer, kabul edilebilir. Aşağıdaki ilişki biçimleri özel hayat kapsamına ilke olarak girer, kabul edilebilir. Koruyucu ebeveynler ve baktıkları çocuklar arasındaki ilişkiler, henüz evli olmayan taraflar arasındaki ilişkiler, bir bireyin cinsel hayatı ve bir bireyin cinsel kimliğini belirleme ve benimseme tercihi, kamu makamları tarafından bir birey hakkında bilgi toplanması, bir bireyin adı cinsel kimliği, kişilerin izlenmesi, zorunlu tıbbi tedavi. Serbest seçim hakkı 1 nolu protokol madde 3. Tek partili ya da tek adaylı seçim bu hükme aykırılık oluşturur. Bir nolu protokolün 3. maddesinin güvence altına aldığı hak sadece yasama meclisi seçimleri için geçerlidir. Başka bir anlatımla yerel seçim sistemi ilke olarak bu madde kapsamına girmez. Ayrıca bir devletin anayasal sisteminde tek meclis veya çok meclisli yapı da o devletin takdir yetkisi içindedir. Ünite ile ilgili sorular. 1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hangi yıl imzalanmıştır? A. 1940, B. 1945, C. 1950, D. 1952, E. 1960. C. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi AIHS veya sözleşme, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa bölgesinde insan haklarını koruma amacıyla 4 Kasım 1950'de Roma'da Avrupa Konseyi'ne üye devletler tarafından imzalanmış ve 3 Eylül 1953 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yanıt C'dir. 2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nerede imzalanmıştır? A. Paris, B. Roma, C. Washington, D. Amsterdam, E. Londra. B. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, AIHS veya sözleşme, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa bölgesinde insan haklarını koruma amacıyla 4 Kasım 1950'de Roma'da Avrupa Konseyi'ne üye devletler tarafından imzalanmış ve 3 Eylül 1953 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yanıt B'dir. 3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hangi yıl yürürlüğe girmiştir? A. 1945, B. 1953, C. 1958, D. 1960, E. 1962. B. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, AIHS veya sözleşme, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa bölgesinde insan haklarını koruma amacıyla 4 Kasım 1950'de Roma'da Avrupa Konseyi'ne üye devletler tarafından imzalanmış ve 3 Eylül 1953 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yanıt B'dir. 4. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni kabul eden devletlerin ilk amacı aşağıdakilerden hangisinin açıkladığı hakların evrensel ve etkin olarak tanınmalarını ve uygulanmalarını sağlamaktadır? A. Afrika Şartı, B. Bogota Şartı, C. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, D. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, E. Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi. D. Sözleşmeyi kabul eden devletlerin ilk amacı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948'de ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin açıkladığı hakların evrensel ve etkin olarak tanınmalarını ve uygulanmalarını sağlamaktır. Yanıt D'dir. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi. 5. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Bir devletin sözleşmede yer alan bir hak ihlalinden sorumlu tutulabilmesi için o devletin sözleşmeyi imzalamış olması gereklidir. B. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana gelen insan hakları ihlali iddiaları nedeniyle sorumlu tutulamamaktadır. C. Birleşik Krallık, Irak'taki fiili işgali dönemde meydana gelen insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulmuştur. D. Bir kolluk gücünün işleminden bir yargıcın verdiği karara kadar bütün kamu makamları tarafından yapılan işlemlerden veya alınan kararlardan ilgili devlet sorumlu tutulabilir. E. Bir kişi veya dernek gibi bir kişi grubunun yaptığı bir eylemden ötürü ortaya çıkan insan hakkı ihlalinden devleti sorumlu tutabilmek için devletin o ihlali önlemek için gerekli önlemleri almamış olması gerekir. B. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, mahkeme, devletin yetki alanı terimini devletin ülkesiyle sınırlı yorumlamamış, kamu makamlarının ülke içinde veya dışında eylemleri sonucu ülke dışında doğan sonuçlar bakımından devletin sorumlu tutulabileceğini belirtmiştir. Bu nedenle Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana gelen insan hakları ihlali iddiaları nedeniyle sorumlu tutulabilmektedir. Yanıt B. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana gelen insan hakları ihlali iddiaları nedeniyle sorumlu tutulabilmektedir. 6. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında devletlerin insan hakları 6. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında devletlerin insan hakkı ihlallerinden sorumluluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Hakkı ihlal eden kişinin o ülkenin vatandaşı olması gerekir. B. Devlet sözleşmeye yönelik her ihlalden hangi organı bu ihlali yaparsa yapsın sorumlu tutulur. C. Sözleşmeye taraf bir devlet sadece kendi kamu makamlarının gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerinden değil, aynı zamanda zamanda yeterli önlemleri almadığı için meydana gelen insan hakları ihlallerinden de sorumlu tutulabilir. D. Mahkemeye sözleşmede tanınan bir hakkı başka bir kişi veya bir dernek ihlal ettiği iddiası ile başvurulamaz. E. Devletler kişiler arasında meydana gelen ihlallerin yeniden meydana gelmemesi için hak ihlallerinden sorumlu olan kişileri cezalandıran etkili bir yargı sistemi kurmakla da yükümlüdürler. A. Hakkı ihlal edilen kişinin o ülkenin vatandaşı olması gerekmez. O halde devlet sadece kendi vatandaşına bu hak ve özgürlükleri tanımakla yetinemez. Hakları korunması gereken kişi, sözleşmeye taraf başka bir devletin vatandaşı, sözleşmeye taraf olmayan bir devletin vatandaşı ve hatta vatansız bir kişi olabilir. Yanıt A'dır. Hakkı ihlal edilen kişinin o ülkenin vatandaşı olması gerekir. 7. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde Türkiye'nin de taraf olduğu protokollerde güvence altına alınan hak ve özgürlüklerden değildir? A. Yaşama hakkı, B. İşkence ve insanlık dışı, Y. Onur kırıcı muamele yasağı, C. Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı, D. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, E. Boşanma hakkı. E. Sözleşmede ve Türkiye'nin taraf olduğu protokollerde korunan insan hak ve özgürlükleri şunlardır. Yaşama hakkı, işkence ve insanlık dışı ya onur kırıcı muamele yasağı, kölelik ve zorla çalıştırma yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, adil yargılanma hakkı, suç ve cezalarda kanunilik ilkesi, özel yaşama, aile yaşamına, konut dokunulmazlığı ve haberleşme özgürlüğüne saygı hakkı, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü, evlenme ve aile kurma hakkı, etkili başvuru hakkı, ayrımcılık yasağı, mülkiyet hakkı, eğitim hakkı, serbest seçim hakkı. Yanıt E'dir. Boşanma hakkı. 8. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde Türkiye'nin de taraf olduğu protokollerle güvence altına alınan hak ve özgürlüklerden değildir? A. Çevre hakkı. B. Adil yargılanma hakkı. C. Suç ve cezalarda kanunilik ilkesi. D. Özel yaşama, aile yaşamına, konut dokunulmazlığı ve haberleşme özgürlüğüne saygı hakkı. E. Düşünce, din ve vicdan özgürlüğü. A. Sözleşmede ve Türkiye'nin taraf olduğu protokollerde korunan insan hak ve özgürlükleri şunlardır. Yaşama hakkı, işkence ve insanlık dışı ya da onur kırıcı muamele yasağı, kölelik ve zorla çalıştırma yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, adil yargılanma hakkı, suç ve cezalarda kanunilik ilkesi, özel yaşama, aile yaşamına, konut dokunulmazlığı ve haberleşme özgürlüğüne saygı hakkı, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü, evlenme ve aile kurma hakkı, etkili başvuru hakkı, ayrımcılık yasağı, mülkiyet hakkı, eğitim hakkı, serbest seçim hakkı. Yanıt A'dır. Çevre hakkı. 9. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde Türkiye'nin de taraf olduğu protokollerle güvence altına alınan hak ve özgürlüklerden değildir? A. İfade özgürlüğü. B. Toplanma ve örgütlenme özgürlüğü. C. Barış hakkı. D. Evlenme ve aile kurma hakkı. E. Etkili başvuru hakkı. C. Sözleşmede ve Türkiye'nin taraf olduğu protokollerde korunan insan hak ve özgürlükleri şunlardır. Yaşama hakkı, işkence ve insanlık dışı ya onur kırıcı muamele yasağı, kölelik ve zorla çalıştırma yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, adil yargılanma hakkı, suç ve cezalarda kanunilik ilkesi, özel yaşama, aile yaşamına, konut dokunulmazlığı ve haberleşme özgürlüğüne saygı hakkı, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü, evlenme ve aile kurma hakkı, etkili başvuru hakkı, ayrımcılık yasağı, mülkiyet hakkı, eğitim hakkı, serbest seçim hakkı. Yanıt C'dir, barış hakkı. 10. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde Türkiye'nin de taraf olduğu protokollerle güvence altına alınan hak ve özgürlüklerden değildir? A. Ayrımcılık yasağı. B. Mülkiyet hakkı. C. Eğitim hakkı. D. Serbest seçim hakkı. E. Sosyal güvenlik hakkı. E. Sözleşmede ve Türkiye'nin taraf olduğu protokollerde korunan insan hak ve özgürlükleri şunlardır. Yaşama hakkı, işkence ve insanlık dışı ya da onur kırıcı muamele yasağı, kölelik ve zorla çalıştırma yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, adil yargılanma hakkı, suç ve cezalarda kanunilik ilkesi, özel yaşama, aile yaşamına, konut dokunulmazlığı ve haberleşme özgürlüğüne saygı hakkı, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü, evlenme ve aile kurma hakkı, etkili başvuru hakkı, ayrımcılık yasağı, mülkiyet hakkı, eğitim hakkı, serbest seçim hakkı. Yanıt E'dir, sosyal güvenlik hakkı. 11. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf bir devletin sadece kendi kamu makamlarının gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerinden değil, aynı zamanda zamanında yeterli önlemleri almadığı için meydana gelen insan hakları ihlallerinden de sorumlu tutulabilmesine ne ad verilir? A. Taraf devletin pozitif yükümlülüğü. B. Taraf devletin negatif yükümlülüğü. C. Taraf devletin menfi yükümlülüğü. D. Taraf devletin temel yükümlülüğü. E. Taraf devletin özel yükümlülüğü. A. Sözleşmeye taraf bir devlet sadece kendi kamu makamlarının gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerinden değil, aynı zamanda zamanında yeterli önlemleri almadığı için meydana gelen insan hakları ihlallerinden de sorumlu tutulabilir. Bu yükümlülüğe taraf devletlerin pozitif yükümlülüğü denir. A. Taraf devletin pozitif yükümlülüğü. Yanıt A'dır. Taraf devletin pozitif yükümlülüğü. 12. Aşağıdaki durumlardan hangisinde gerçekleşen yaşamdan yoksun bırakma Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşam hakkını düzenleyen ikinci maddesine aykırı sayılır? A. Bir kimsenin hukuka aykırı şiddete karşı savunması. B. Gözaltında kayıp etme. C. Hukuka uygun bir gözaltına alma kararını uygulama. D. Hukuka uygun olarak tutulan bir kimsenin kaçmasını önleme. E. Bir ayaklanma veya isyanı hukuka uygun olarak bastırma. B. Sözleşmenin ikinci maddesinin ikinci fıkrasına göre ancak şu hallerde yaşamdan yoksun bırakma, kullanılması mutlaka gerekli bir gücün sonucu olarak meydana gelmişse bu maddeye aykırı sayılmaz. Bir kimsenin hukuka aykırı şiddete karşı savunması, hukuka uygun bir gözaltına alma kararını uygulama veya hukuka uygun olarak tutulan bir kimsenin kaçmasını önleme, bir ayaklanma veya isyanı hukuka uygun olarak bastırma. Gözaltında kayıp etme devletin öldürme yükümlülüğünü ihlal eder. Yanıt B'dir. Gözaltında kayıp etme. 13. Devletin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ikinci maddesi kapsamında öldürmeme yükümlülüğü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Kolluk güçlerinin meşru ve mutlaka gerekli olmayan öldürücü şiddet kullanarak bir kişiyi öldürmesi, devletin negatif yükümlülüğünü ihlal etmesi anlamına gelir. B. Öldürmeme yükümlülüğü polis, asker veya diğer kolluk kuvvetlerinin güç kullanmaları sonucu meydana gelen ölüm olaylarına uygulanır. C. Eğer bir kişinin yaşama hakkını korumak için güvenlik güçleri silah kullanmak zorunda kalmışsa, bu silah kullanma orantılı yapılmış ise de ölüm meydana gelmiş ise devlet bu ölümden mutlaka sorumlu tutulmalıdır. D. Devlet görevlilerinin gözaltı veya cezaevi gibi kontrolleri altındaki yerlerde şiddet kullanarak bireyin ölümüne sebebiyet vermeleri bu ölümden devletin sorumlu olduğu karinesini doğurur. E. Gözaltında kayıp etmede devletin öldürmeme yükümlülüğünü ihlal eder. C. Eğer bir kişinin yaşama hakkını korumak için güvenlik güçleri silah kullanmak zorunda kalmışsa mutlak gereklilik ve bu silah kullanma orantılı yapılmış ise orantılılık ancak buna rağmen ölüm meydana gelmiş ise devlet bu ölümden sorumlu tutulmayabilir. Yanıt C'dir. Eğer bir kişinin yaşama hakkını korumak için güvenlik güçleri silah kullanmak zorunda kalmışsa, bu silah kullanma orantılı yapılmış ise de ölüm meydana gelmiş ise devlet bu ölümden mutlaka sorumlu tutulmalıdır. 14. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ikinci maddesi kapsamında devletin soruşturma yükümlülüğünün ilkelerinden değildir? A. Soruşturma, ölüm öğrenilir öğrenilmez herhangi bir şikayet beklenmeksizin kendiliğinden başlatılmalıdır. B. Soruşturma yapmakla görevli kişilerin olaylara karışmış olabilecek kişilerden bağımsız olması gerekir. C. Soruşturma hemen başlamalı ve makul bir hızla yapılmalıdır. D. Soruşturma mutlaka bir mahkumiyetle sonuçlandırılmalıdır. E. Soruşturma veya sonuçları kamusal denetime açık olmalıdır. D. Soruşturma yükümlülüğü şu ilkeleri kapsar. Soruşturmanın ölüm öğrenilir öğrenilmez herhangi bir şikayeti beklenmeksizin kendiliğinden başlatılmalıdır. Soruşturmayı yapmakla görevli kişilerin olaylara karışmış olabilecek kişilerden bağımsız olması gerekir. Soruşturma, sorumluların belirlenmelerine ve cezalandırılmalarına yol açabilecek nitelikte etkili ve yeterli olmalıdır. Soruşturma hemen başlamalı ve makul bir hızla yapılmalıdır. Soruşturma veya sonuçları kamusal denetime açık olmalıdır. Soruşturma sonucunda eğer suçlu saptanmış ise o suçlu cezasız bırakılmamalıdır. Yanıt D'dir. Soruşturma mutlaka bir mahkumiyetle sonuçlandırılmalıdır. 15. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesinde düzenlenen işkence ve insanlık dışı ya onur kırıcı muamele yasağı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Sözleşme işkenceyi insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleyi ve cezayı mutlak bir ifadeyle yasaklamaktadır. B. Bu yasağı ancak savaş hallerinde sınırlama getirilebilir. C. Bu maddeye göre devlet görevlileri bireylere işkence ve kötü muamele yapmamalıdırlar. D. Eğer bir kişi sözleşmenin 3. maddesinde yasaklanan bir davranışa maruz kalmış ise devletin bu durumu soruşturması yükümlülüğü de vardır. E. Bir muamele veya cezanın 3. maddenin yasak kapsamına girdiğini kabul edebilmek için acı veya ızdırabın asgari ağırlık düzeyine ulaşması gerekir. B. Sözleşmenin 3. maddesi işkence, insanlık dışı muameleyi, aşağılayıcı muameleyi, insanlık dışı cezayı ve aşağılayıcı cezayı yasaklamaktadır. Sözleşme işkenceyi, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleyi ve cezayı mutlak bir ifadeyle yasaklamaktadır. Bu yasağa savaş hali olsa dahi sınırlama getirilemez. Yanıt B'dir. Öldürmeme yükümlülüğü. Yanıt B'dir. Bu yasağa ancak savaş hallerinde sınırlama getirilebilir. 16. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesi kapsamında değerlendirilemez? A. Bedensel ceza ve ölüm cezası. B. Kişilerin insanlık dışı koşullarda yaşamaya zorlanması. C. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. D. Devlet görevlilerinin veya üçüncü kişilerin kişilere işkence veya kötü muamele yapması. E. Bir kişinin gideceği ülkede işkence görme ihtimali yüksek olmasına rağmen sınır dışı edilmesi. C. Sözleşmenin 3. maddesiyle korunan maddi ve manevi bütünlük hakkına yapılmaması gereken davranışları esas itibariyle 5 grup altında toplamak mümkündür. Devlet görevlilerinin veya üçüncü kişilerin kişilere işkence veya kötü muamele yapmaması gerekir. Özgürlüklerinden yoksun bırakılmış kişilerin insani koşullarda ve sağlık durumlarının gerektirdiği şekilde tutulmaları gerekir. Eğer bir kişi yasa dışı yollarla bir ülkeye girmiş ise, geldiği ülkeye geri iadesi ya da sınır dışı edilmesi halinde o kişinin yaşama hakkı tehdit altında olacak ise ya da işkence veya kötü muameleye maruz kalacak ise geri iade veya sınır dışı işlemin uygulanmaması gerekir. Bedensel ceza ve ölüm cezası uygulanmamalıdır. Kişilerin insanlık dışı koşullarda yaşamaya zorlanmaması gereklidir. Yanıt C'dir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. 17. Bir kimseyi bir suç işlediğine dair itiraf ettirmek, cezalandırmak, gözdağı vermek, zorlamak ya da ondan bilgi elde etmek amacıyla fiziksel veya ruhsal olarak ağır acı veya ızdırap veren herhangi bir eyleme ne ad verilir? A. İkrah. B. Müsadere. C. ıstırar. D. İşkence. E. İkrar. D. Bir kimseyi bir suç işlediğine dair itiraf ettirmek, cezalandırmak, gözdağı vermek, zorlamak ya da ondan bilgi elde etmek amacıyla fiziksel veya ruhsal olarak ağır acı veya ızdırap veren herhangi bir eyleme işkence adı verilir. Yanıt D'dir, işkence. 18. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 4. maddesi aşağıdakilerden hangisini düzenlemektedir? A. Özgürlük ve güvenlik hakkı. B. Adil yargılanma hakkı. C. Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi. D. Yaşam hakkı. E. Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı. E. Sözleşmenin 4. maddesi kölelik ve zorla çalıştırma yasağını düzenlemektedir. Yanıt E'dir. Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı. 19. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 4. maddesi kapsamında yasaklanmıştır? A. Bir kimsenin tutulu bulunduğu sırada veya şartlı tahliyeden faydalandığı süre içinde kendisinden yapması istenen olağan bir iş. B. Her türlü sosyal güvenceden yoksun olarak bir kişinin çalıştırılması. C. Normal yurttaşlık yükümlülüklerinin bir parçasını oluşturan bir iş veya hizmet. D. Askeri nitelikte bir hizmet veya inanç nedeniyle askeri hizmetlere katılmama hakkının tanındığı ülkelerde zorunlu askeri hizmet yerine yüklenen başka bir hizmet. E. Toplumun yaşamını veya huzurunu tehdit eden olağanüstü bir durum veya bir felaket halinde yüklenen bir hizmet. B. Aşağıdaki durumlarda sunulan hizmetler ve işler 4. madde tarafından yasaklanmamıştır. Bir kimsenin tutulu bulunduğu sırada veya şartlı tahliyeden faydalandığı süre içinde kendisinden yapması istenen olağan bir iş, askeri nitelikli bir hizmet veya inanç nedeniyle askeri hizmetlere katılmama hakkının tanındığı ülkelerde zorunlu askeri hizmet yerine yüklenen başka bir hizmet, toplumun yaşamını veya huzurunu tehdit eden olağanüstü bir durum veya bir felaket halinde yüklenen bir hizmet, normal yurttaşlık yükümlülüklerinin bir parçasını oluşturan bir iş veya hizmet, sözleşmenin 4. maddesi bakımından sorun yaratabilecek durumlar şunlar olabilir. Çok zor koşullar altında boğaz tokluğuna her türlü sosyal güvenceden yoksun olarak bir kişinin çalıştırılması, kişinin bir işi kendi iradesine aykırı olarak yapması ve işi yapma yükümlülüğünün haksız veya baskıcı olması veya yapılmasının katlanılmaz sıkıntılara yol açması veya insan ticareti. Yanıt B'dir. Her türlü sosyal güvenceden yoksun olarak bir kişinin çalıştırılması. 20. Aşağıdaki durumlardan hangisinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesi kapsamında özgürlükten yoksun bırakma hukuka uygun değildir? A. Yükümlünün hapsedilmesi. B. Yükümlülük nedeniyle tutulma. C. Suç şüphelisinin tutulması. D. Hasta, bağımlı veya serserinin tutulması. E. Kişinin hakkında bilgi almak için tutulması. E. Kişi özgürlüğüne her müdahale hukuka, hukukun öngördüğü usule uygun olmalı ve sözleşmede gösterilen sebeplere dayanmalıdır. Bu sebepler sözleşmenin 5. 1A-F bentlerinde yer almaktadır ve şunlardır. Yükümlülüğün hapsedilmesi, yükümlülük nedeniyle tutulma, suç şüphelisinin tutulması, küçüğün tutulması, hasta, bağımlı veya serserinin tutulması, sınır dışı edileceklerin tutulması. Yanıt E'dir. Kişinin hakkında bilgi almak için tutulması. 21. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 4. maddesi kapsamında özgürlüğünden yoksun bırakılanların haklarından değildir? A. Tutma nedenleri hakkında bilgilendirme hakkı. B. Derhal yargıç önüne çıkarılma hakkı ve tutuklunun makul sürede salıverilme hakkı. C. Özgürlükten yoksun bırakma tedbirine karşı başvurma hakkı. D. Kişi özgürlüğüne aykırı tutma nedeniyle tazminat hakkı. E. Sessiz kalma hakkı. E. Özgürlüğünden yoksun bırakılanlar sözleşmenin 5. maddesinin 2., 3., 4. ve 5. fıkralarında düzenlenen haklara sahiptirler. Bu haklar şunlardır. Tutma nedenleri hakkında bilgilendirilme hakkı, derhal yargıç önüne çıkarılma hakkı ve tutuklunun makul sürede salıverilme hakkı, özgürlükten yoksun bırakma tedbirine karşı başvurma hakkı, kişi özgürlüğüne aykırı tutma nedeniyle tazminat hakkı. Yanıt E'dir. Sessiz kalma hakkı. 22. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan asgari sanık hakları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Sanığı kendisine karşı yöneltilen suçlamanın niteliği ve sebebinden en kısa sürede anladığı bir dilde ve ayrıntılı olarak haberdar etmek gereklidir. B. Savunma için sanığa yeterli zaman ve kolaylık tanınmış olmalıdır. C. Sanığa kendisini bizzat savunmak veya seçeceği bir müdafiinin yardımından yararlanmak hakkı tanınmış olmalıdır. D. Sanığa iddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, savunma tanıklarının da iddia tanıklarıyla aynı koşullar altında davet edilmelerinin ve dinlenmelerinin sağlanmasını istemek hakkı tanınmış olmalıdır. E. Sanığa mahkemede kullanılan dili anlamadığı veya konuşmadığı takdirde ücretini ödemiş olmak kaydıyla bir tercümanın yardımından yararlanmak hakkı tanınmış olmalıdır. E. Asgari sanık hakları. Sanığı kendisine karşı yöneltilen suçlamanın niteliği ve sebebinden en kısa sürede anladığı bir dilde ve ayrıntılı olarak haberdar etmek gereklidir. Savunma için sanığa yeterli zaman ve kolaylık tanınmış olmalıdır. Sanığa kendisini bizzat savunmak veya seçeceği bir müdafiinin yardımından yararlanmak, eğer avukat tutmak için gerekli maddi olanaklardan yoksun ise ve adaletin yerine gelmesi için gerekli görüldüğünde resmen atanacak bir avukatın yardımından ücretsiz olarak yararlanabilmek hakkı tanınmış olmalıdır. Sanığa iddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, savunma tanıklarının da iddia tanıklarıyla aynı koşullar altında davet edilmelerinin ve dinlenmelerinin sağlanmasını istemek hakkı tanınmış olmalıdır. Sanığa mahkemede kullanılan dili anlamadığı veya konuşamadığı takdirde bir tercümanın yardımından ücretsiz olarak yararlanmak hakkı tanınmış olmalıdır. Yanıt E'dir. Sanığa mahkemede kullanılan dili anlamadığı veya konuşamadığı takdirde ücretini ödemiş olmak kaydıyla bir tercümanın yardımından yararlanmak hakkı tanınmış olmalıdır. 23. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 7. maddesi aşağıdakilerden hangisini düzenlemektedir? A. Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi. B. Adil yargılanma hakkı. C. Özgürlük ve güvenlik hakkı. D. Özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkı. E. Düşünce ve vicdan din özgürlüğü. A. Sözleşmenin 7. maddesi kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesini düzenlemektedir. Yanıt A'dır. Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi. 24. Din ve vicdan özgürlüğünün dışsal boyutuna ne ad verilir? A. Forum internum. B. Forum externum. C. Lus civilis. D. Lus gentium. E. Sui generis. B. Sözleşmenin 9. maddesi kişinin dinini veya inancını hangi şekillerde dışa vurabileceğini sıralamaktadır. Bunlar ibadet etme, öğretme, kabul edilen uygulamaları ve dini bir ritüeli yerine getirmedir. Bu özgürlüğün bu boyutuna forum externum denir. Başka bir anlatımla din ve vicdan özgürlüğünün dışsal boyutu. Yanıt B'dir. Forum externum. 25. 1. Bilgi ve görüş sahibi olma özgürlüğü. 2. Bilgi ve görüşlere ulaşma özgürlüğü. 3. Bilgi ve görüşünü açıklama özgürlüğü. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinde düzenlenen ifade özgürlüğünün güvence altına aldığı unsurlardandır? A. 1-2 B. Yalnız 3 C. 1-3 D. 1-2-3 E. 2-3 D. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi ilk olarak ifade özgürlüğünün 3 unsurunu güvence altına alır. Bilgi ve görüş sahibi olma özgürlüğü, bilgi ve görüşlere ulaşma özgürlüğü, bilgi ve görüşünü açıklama özgürlüğü. Yanıt D'dir. 1, 2, 3. 26. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinde düzenlenen ifade özgürlüğü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. İfade ya da düşünceyi açıklama özgürlüğü demokratik devletlerin temelini oluşturur. B. Bu özgürlükler serbestçe kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ulusal sınırlardan bağımsız olarak kullanılabilmelidir. C. Bilgi ve görüşlere ulaşma ve açıklama özgürlüğünün en önemli unsurlardan birisi kuşkusuz basın özgürlüğüdür. D. İfade özgürlüğü, görsel, işitsel, iletişim özgürlüğü olarak da adlandırılan radyo, televizyon gibi medya organlarını kapsamaz. E. 10. madde ayrıca sanat ve bilim özgürlüğünü de güvence altına alır. D. İfade özgürlüğü kuşkusuz, görsel, işitsel, iletişim özgürlüğü olarak da adlandırılan radyo, televizyon gibi medya organlarını kapsar. Yanıt D'dir. İfade özgürlüğü, görsel, işitsel, iletişim özgürlüğü olarak da adlandırılan radyo, televizyon gibi medya organlarını kapsamaz. 27. 1. Şiddet çağrısı içeren ifadeler. 2. Nefret söylemi niteliğinde ifadeler. 3. İnsanlık aleyhine işlenmiş suçları inkar eden ifadeler. 4. Kamusal kurumlar ile ilgili ifadeler. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ifade özgürlüğünden yararlanamaz? A. 1, 2, 4 B. 1, 2, 3 C. 3, 4 D. 1, 4 E. 1, 2 B. Mahkeme içtihatlarında 3 tarz düşüncenin ifade özgürlüğünden yararlanmadığı görülmektedir. Şiddet çağrısı içeren ifadeler, nefret söylemi niteliğinde ifadeler, insanlık aleyhine işlenmiş suçları inkar eden ifadeler. Yanıt B'dir. 1, 2, 3 28. Aşağıdakilerden hangisi ifade özgürlüğünün sınırlanabildiği durumlardan değildir? A. Kamu düzeninin korunması. B. Suç işlenmesinin önlenmesi. C. Ahlakın korunması. D. Yargı gücünün otoritesi. E. Siyasi açıklamaların bulunması. E. Ulusal güvenlik, kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi, ahlakın, başkalarının şöhreti ve hakları, yargı gücünün otoritesi ve tarafsızlığının korunması gibi meşru amaçlarla ifade özgürlüğü sınırlandırılabilir. Yanıt E'dir. Siyasi açıklamaların bulunması. 29. Toplanma ve örgütlenme özgürlüğü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Toplantı ve örgütlenme özgürlüğü hakkı da düşünce özgürlüğü gibi demokratik düzenin temelini oluşturan haklardan birisidir. ve toplantı özgürlüğü halka açık yerlerde gösteri yürüyüşü yapma hakkını kapsamaz. C. Toplantı özgürlüğü sadece barışçıl gösteri hakkını içerir. D. Bir kişinin bir derneğe, sendikaya ya da partiye girme, kurucu üye olma, kurma, o örgüt içinde çalışmalarda bulunma hakkı olduğu gibi kişilerin bu örgütlere girmeme hakkı da vardır. E. Örgütlenme bir dernek, bir sendika veya bir siyasal parti şeklinde olabileceği gibi vakıf şeklinde de olabilir. B. Toplantı özgürlüğü halka açık yerlerde gösteri yürüyüşü yapma hakkını da kapsar. Yanıt B'dir. Toplantı özgürlüğü halka açık yerlerde gösteri yürüyüşü hak yap. Halka açık yerlerde gösteri yürüyüşü yapma hakkını kapsamaz. 30. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. maddesinde düzenlenen toplanma ve örgütlenme özgürlüğü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Gösteri yürüyüşünün ön bildirim koşuluna bağlanması 11. maddeye aykırılık teşkil eder. B. Kişilerin şiddete başvurdukları durumda kamu makamlarının bu gösteri veya toplantıya müdahale etmeleri 11. maddeye aykırılık oluşturmaz. C. Örgütlenme özgürlüğü birden fazla kişinin belirli bir amaç için bir araya gelmesini ifade etmektedir. D. Siyasal parti kurma hakkı sözleşmenin 11. maddesinde açıkça yer almamasına karşın mahkeme içtihatları ile bu madde kapsamında değerlendirilmiştir. E. Karşılıklı iki gösteri söz konusu olduğunda ve göstericilerden bir grubunun diğer göstericilere karşı şiddete başvurduğu durumlarda kamu makamlarının müdahale etmemesi 11. maddeye aykırılık oluşturabilir. Toplantı A. Toplantı özgürlüğü halka açık yerlerde gösteri yürüyüşü yapma hakkını da kapsar. Ancak sokakta yapılan bu gösterinin çevreye zarar vermeden gerçekleşmesini sağlamak için kamu makamlarının önlem alması gerekebilir. Bu nedenle bu tarz gösterilerin bir ön bildirim koşuluna bağlanması 11. maddeye aykırılık oluşturmaz. Yanıt A'dır. Gösteri yürüyüşünün ön bildirim koşuluna bağlanması 11. maddeye aykırılık teşkil eder. 31. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. 9. 10. ve 11. maddelerinde öngörülen hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasındaki ortak kriterlerden değildir? A. Sınırlama veya müdahale kanunla öngörülmüş olmalıdır. B. Sınırlama hukuken öngörülebilir olmalıdır. C. Sınırlama demokratik bir toplumda gerekli olmalıdır. D. Sınırlama meşru amaçlardan birini izlemelidir. E. Sınırlama mutlaka belirli süreli olmalıdır. E. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. 9. 10. ve 11. maddelerinde öngörülen hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasındaki ortak kriterler şunlardır. Sınırlama veya müdahale kanunla öngörülmüş olmalıdır. Sınırlama hukuken öngörülebilir olmalıdır. Sınırlama demokratik bir toplumda gerekli olmalıdır. Sınırlama meşru amaçlardan birini izlemelidir. Yanıt E'dir. Sınırlama mutlaka belirli süreli olmalıdır. 32. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 12. maddesinde düzenlenen evlenme ve aile kurma hakkı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Evlenme çağına gelen erkek ve kadın bu hakkın kullanılmasını düzenleyen ulusal yasalar çerçevesinde evlenmek ve bir aile kurmak hakkına sahiptir. B. Bu madde iç hukuka gönderme yaptığı için İç hukuk evlenme yaşı da dahil olmak üzere evlenmenin genel koşullarını düzenleyebilse de bu hakkın özünü zedeleyecek biçimde sınırlama getiremez. C. Sözleşmenin 12. maddesi boşanma hakkını da güvence altına almaktadır. D. Bu hak sadece farklı cinsiyetler arasında evlilik kurumunu kapsamaktadır. E. Kişilerin evlenmeme hakları da olduğu kuşkusuzdur. C. Sözleşmenin 12. maddesi boşanma hakkını güvence altına almamaktadır. Yanıt C'dir. Sözleşmenin 12. maddesi boşanma hakkını da güvence altına almaktadır. 33. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Sözleşmeye ek bir nolu protokolün ilk maddesinin birinci fıkrasına göre her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır. B. Bir nolu protokolün ikinci maddesine göre hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. C. 14. madde etkili başvuru hakkını düzenlemektedir. D. Sözleşmenin 12. maddesi evlenme ve aile kurma hakkını güvence altına almaktadır. E. Sözleşmenin 14. maddesi din kaynaklı ayrımcılığı yasaklamıştır. C. 14. madde ayrımcılık yasağını düzenlemektedir. Yanıt C'dir. 14. madde etkili başvuru hakkını düzenlemektedir. 34. Bir nolu protokolün 2. maddesinde yer alan eğitim hakkı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Eğitim hakkı devlete belirli tür ve düzeyde eğitim kurumu oluşturmak ve herkese bu kurumlarda eğitim yaptırmak gibi genel bir yükümlülük getiren bir düzenlemedir. B. Bu hak eğer bir eğitim kurumu kurulmuş ise bu okullarda eğitim görme, bunlara devam etme ve bu kurumlardan mezun olma hakkını içermektedir. C. Eğitim hakkı bir ülkede mevcut olan her düzeydeki eğitim kurumu bakımından geçerli bir haktır. D. Devletin ders programlarını hazırlarken ve eğitim ve öğretimle ilgili görevini yerine getirirken bilgileri objektif, eleştirel ve çoğulcu bir yaklaşımla vermesi zorunludur. E. Eğitim hakkı ve ebeveynin dini ve felsefi inançlarına aykırı olmayan bir eğitim hakkı olmak üzere iki hakkı içerir. A. Eğitim hakkı devlete belirli tür ve düzeyde eğitim kurumu oluşturmak ve herkese bu kurumlarda eğitim yaptırmak gibi genel bir yükümlülük getiren bir düzenleme değildir. Bu hak eğer bir eğitim kurumu kurulmuş ise bu okullarda eğitim görme, bunlara devam etme ve bu kurumlardan mezun olma hakkını içermektedir. Yanıt A'dır. Eğitim hakkı devlete belirli tür ve düzeyde eğitim kurumu oluşturmak ve herkese bu kurumlarda eğitim yaptırmak gibi genel bir yükümlülük getiren bir düzenlemedir. 35. Bir nolu protokol madde 3'te düzenlenen serbest seçim hakkı ile aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Bu madde makul aralıklarla gizli oyla ve halkın kanaatlerinin özgürce açıklanmasını sağlayacak şartlar içinde yasama meclisi seçimlerinin düzenlenmesini güvence altına almaktadır. B. Seçimlerin özgür ortamda olması, seçmenlerin belirli bir yönde oy kullanmak zorunda bırakılmaması ve meşru olmayan yöntemlerle belirli bir yöne sevk edilmemesi anlamına gelir. C. Tek partili ya da tek adaylı seçim bu hükme aykırılık oluşturmaz. D. Bir nolu protokolün 3. maddesinin güvence altına aldığı hak sadece yasama meclis seçimleri için geçerlidir. E. Yerel seçim sistemi ilke olarak bu madde kapsamına girmez. C. Seçimlerin özgür ortamda olması, seçmenlerin belirli bir yönde oy kullanmak zorunda bırakılmaması ve meşru olmayan yöntemlerle belirli bir yöne sevk edilmemesi anlamına gelir. O halde tek partili ya da tek adaylı seçim bu hükme aykırılık oluşturur. Yanıt C'dir. Tek partili ya da tek adaylı seçim bu hükme aykırılık oluşturmaz. 36. Bir nolu protokol madde 3'te düzenlenen serbest seçim hakkı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Yüksek sözleşmeci taraflar, yasama organının seçilmesine halkın kanaatlerinin özgürce açıklanmasını sağlayacak şartlar içinde makul aralıklarla gizli oyla serbest seçimler yapmayı taahhüt ederler. B. İlki olarak yerel seçimler de bu madde kapsamına girer. C. Her ne kadar seçim sisteminin belirlenmesinde ilgili devletin geniş bir takdir yetkisi bulunmakta ise de bu hakkı keyfi olarak sınırlandıran düzenlemeler bu hükme aykırılık oluşturur. D. Bu madde sadece devlete seçimlere ilişkin bir yükümlülük getirmekle yetinmez. Aynı zamanda kişilerin oy ve aday olma haklarını da güvence altına alır. E. Bir devletin anayasal sisteminde tek meclis veya çok meclisli yapı da o devletin takdir yetkisi içindedir. B. Bir nolu protokolün 3. maddesinin güvence altına aldığı hak sadece yasama meclisi seçimleri için geçerlidir. Başka bir anlatımla yerel seçim sistemi ilke olarak bu madde kapsamına girmez. Yanıt B'dir. İlke olarak yerel seçimler de bu madde kapsamına girer. 37. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesi aşağıdakilerden hangisini düzenlemektedir? A. İşkence ve insanlık dışı ya onur kırıcı muamele yasağı. B. Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı. C. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı. D. Suç ve cezalarda kanunilik ilkesi. E. Düşünce, din ve vicdan özgürlüğü. A. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesi işkence ve insanlık dışı ya onur kırıcı muamele yasağını düzenlemektedir. Yanıt A'dır. İşkence ve insanlık dışı ya onur kırıcı muamele yasağı. 38. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesi aşağıdakilerden hangisini düzenlemektedir? A. Adil yargılanma hakkı. B. Özel yaşama, aile yaşamına, konut dokunulmazlığı ve haberleşme özgürlüğüne saygı hakkı. C. Evlenme ve aile kurma hakkı. D. Düşünce, din ve vicdan özgürlüğü. E. Suç ve cezalarda kanunilik ilkesi. B. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesi özel yaşama, aile yaşamına, konut dokunulmazlığı ve haberleşme özgürlüğüne saygı hakkını düzenlemektedir. Yanıt B'dir. Özel yaşama, aile yaşamına, konut dokunulmazlığı ve haberleşme özgürlüğüne saygı hakkı. 39. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesi aşağıdakilerden hangisini düzenlemez? A. Özel yaşama saygı. B. Aile yaşamına saygı. C. Konut dokunulmazlığı. D. Haberleşme özgürlüğü. E. Din ve vicdan özgürlüğü. E. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesi özel yaşama, aile yaşamına, konut dokunulmazlığı ve haberleşme özgürlüğüne saygı hakkını düzenlemektedir. Yanıt E'dir. Din ve vicdan özgürlüğü. 40. Aşağıdaki ilişki biçimlerinden hangisi 8. madde kapsamında değerlendirilemez? A. Koruyucu ebeveynler ve baktıkları çocuklar arasındaki ilişkiler. B. Henüz evli olmayan taraflar arasındaki ilişkiler. C. Kişilerin haklarını korumak için bir araya gelerek dernek kurması. D. Zorunlu tıbbi tedavi. E. Bir bireyin cinsel hayatı ve bir bireyin cinsel kimliğini belirleme ve benimseme tercihi. C. Aşağıdaki ilişki biçimleri özel hayat kapsamına ilke olarak girer, kabul edilebilir. Koruyucu ebeveynler ve baktıkları çocuklar arasındaki ilişkiler. Henüz evli olmayan taraflar arasındaki ilişkiler. Bir bireyin cinsel hayatı ve bir bireyin cinsel kimliğini belirleme ve benimseme tercihi, kamu makamları tarafından bir birey hakkında bilgi toplanması, bir bireyin adı, cinsel kimliği, kişilerin izlenmesi, zorunlu tıbbi tedavi. Yanıt C'dir. Kişilerin haklarını korumak için bir araya gelerek dernek kurması. 27. ayrımın sonu sayfa 328.